Ayrım 27. O Muhteşem Hayatınız. Oya Baydar. Sayfa 407. Ertesi gün Cansa ile buluşmadık. Yorgun olduğumu, yollardan usandığımı, otelde kalıp biraz okumak, çalışmak istediğimi söyledim telefonda. Avukat arkadaşına gittiğimden, bana verdiği tanıklıklar dosyasından, o adamdan aldığım fotoğraftan hiç söz etmedim. O da ısrarcı olmadı. Elazığ'da bir işim vardı zaten. Bu arada ben de gider o işi hallederim. Akşama dönerken uğrarım otele, istersen birlikte çıkar yemek yeriz, dedi. Daha dün tenimde ürpertiler yaratan, yüzüme, bedenime ateşler bastıran çağrışımlarla dolu sesi telefonda uzak, yabancı geliyordu. Yaşadıklarımızdan sonra yorgunum, çalışmam lazım gibi mazeretlere kanması mümkün değildi Cansa'nın. Yaşadığımız olağanüstü duygu yüklü cinselliği ben mi abartmıştım? Onun için birkaç günlük bir haz ziyafetinden mi ibaretti? Bu kadar mıydım, bu kadarcık mıydık? Ne bunu, ne de şu andaki ruh halimi kabullenmeye hazırdım. Sıradan yaşamımın kapısını aralamayı başarmışken, o kapıdan dışarı süzülme cesareti göstermişken, şimdi kendimi yeniden dört duvarın arasına mı atacaktım? Neden? Neden sağırlaşmıştı, soğumuştu duygularım, bedenim, arzularım? Pişmanlık mı? Suçluluk mu? Kurulu düzenin cenderesi mi? Yoğunlaşmış zamanda her şey baş döndürücü hızda akarken, sonlar da böyle çabuk mu geliyordu? Aşka yeni yeni uyanırken, ilk şaşkınlığı aşıp, kendimi duyguların yoğunluğuna bırakırken, gürül gürül akan bir pınarın birden kuruması gibi mi sona erecekti bu? Avukatın elime tutuşturduğu dosyayı açıp okumaya direndim önce. Nelerle karşılaşacağımı seziyordum. Cansa'nın, avukatın, kayıt yapmak için görüştüğümüz yaşlı saz şairlerinin bölük pörçük sözleri, gerçekleri satırların arasında saklayan kitaplar, gördüğüm, görmediğim fotoğraflar, bu toprağın hafızasını tutsak etmiş karabasanın ipuçlarını veriyordu. Dedemin Tunceli hatırası madalyasıyla 1936'da çekilmiş o lanetli fotoğraf üst üste düşmeseydi, okuduklarım, duyduklarım, öğrendiklerim dünyanın pek çok yerinde yerli halkların, mesela iyi bildiğim Mayaların, Kızılderililerin kırımı gibi binlerce kırıma kendi ülkemde bir yenisinin eklenmesinden ibaret kalacaktı. Ama o madalya vardı. Sadece o fotoğraf değil, başkaları da vardı. Dedemin korku dolu gözlerle bakan küçük çocukla çekilmiş fotoğrafı mesela. Nerede, ne zaman çekilmişti? Fotoğraftaki cinsiyeti bile belli olmayan, beyaz bir kumaş parçasına sarılmış küçük çocuk. Dersimli kemancının bol beyaz giysileri. Arkada karlı dağlar, Hozat, Lolan Taner'de, Halvori'de kurşunlanıp öldürülenler. Mağaralarda boğulanlar, süngülerin ucuna takılmış bebeler, ölülerin altında diri kalmış çocuklar. Dereler kan akmıştı, ziyaretler küsmüştü. De vay vay. Sen bile bilmiyor muydun? Sen bile. Sen dersimde hiçbir şey görmedin Arya. 38'de ne olmuştu burada? Hepsi yalan. Hepsi yalan. Gerçekte ne olmuştu burada? Bir zamanlar, bir yerlerde, bu yerde yaşanmış cehennemin alevleri bütün bir gece boyunca dosyadaki tanıklıklara oldukça yaklaştı. Yaklaştı. Beni de sardı. Sabaha karşı son tanıklığı da okuyup dosyayı yere attığımda cehennemin ortasındaydım. 38 Temmuz'unda bir tarlanın ortasına toplanmış köy halkı, dört yana yerleştirilmiş ağır makinelilerin ateşiyle can verirken, annesinin cansız bedeni altında ölümden kurtulan küçük bir kızın anımsadıklarıyla son tanıklık. 2003'te avukatın kendisi tarafından kaydedilmişti. O zaman 4 ya da 5 yaşındaydım diye anlatıyordu yaşlı kadın. Ağır makineliği kurarlarken fotoğrafınızı çekeceğiniz dediklerini, komutanın makinelerin başında askerleri azarladığını, anasının altın bileziklerini, küpelerini, ziynetlerini bir mendille çıkın yapıp onun göğsüne sakladığını, askerlerin herkesin üstünü arayıp altınları bulduklarını götürüp başlarındaki subaya verdiklerini anlatıyordu. Kim o subay? Dedem neredeydi? Orada bir veya başka bir tarlada, bir başka derede ya da mağarada ne fark eder? İftiharla, özenle saklanmış Tunceli madalyası. Tunceli manevrası hatırası. Ne karşılığında kazanılmış, neyin hatırası, hangi zaferin? Gün ağrırken bitap düşüp uyudum. Uykuya sığındım. Uyandığımda öğle olmuştu. Ağzımın içi zehir gibiydi, ateşim de vardı. Resepsiyona telefon edip çayla peynir ekmek istedim. İki aspirin birden aldım. Cep telefonumda iki cevapsız arama kayıtlıydı. Biri Cansa'dan, biri Ali'den. İkisiyle de konuşmak istemiyordum. Basit bir otel odasında yatakta ateşli yatmak hoşuma gidiyordu. Düşünmekten, karar vermekten, davranmaktan koruyordu beni. Mazeretim vardı hayata karşı. Ateşli hastaydım. Cansa odadaki telefondan aradığında saat 3'ü geçiyordu. Akşama doğru uğrayacağını söylememiş miydi? Oteldeyim dedi. Hemen yukarı odana çıkıyorum. Cevap hakkı tanımamıştı. Hastalık mazeretim işe yaramamıştı. Kapıyı vurmadan girdi odaya. Doğru yatağa geldi. Hasta, yorgun, aldırmadan sarıldı. Saçlarım dolandı yüzüne, boynuna. Üstümde bir kilot, bir de incecik tişört vardı. Elleri, dudakları bedenimde dolaşırken, yüzümde sıcak nefesini, karnımın üstünde sertleşmiş erkekliğini hissederken, arzu duymadığımı, uyarılmadığımı, cansız bir bebek gibi öylece kala kaldığımı korkuyla, endişeyle fark ettim. O da fark etti ki birden durdu. Kendini geri çekti, çenemi avucunun içine alıp yüzüme baktı. ''Neyin var senin Arya?'' dedi. Sesinde hayret, telaş, tedirginlik vardı. Sandığından daha kötü hasta olduğumu düşünmüştü belki. Ne kadar arzulu olabileceğimi biliyordu. Bedenlerimizin birbirini çektiğinin, cinselliğin karşıkonulmazlığının farkındaydı. Arzu yoğunluğumu, cinsel tutkunluğumu nasıl yorumladığını hiç konuşmamıştık. Hakkımda ne düşündüğünü bilmiyordum. Yerli gördüler mi dayanamayan, egzotik meyve merakı gibi, egzotik buldukları erkeği de tatmaya meraklı entel şehirli kadınların, kendi mahalleleri dışında yaşadıkları bir kaçamak mı? Nemfoman olduğumu mu düşünmüştü yoksa? Tam da uyar bana ya. Neyin var? Gerçekten bu kadar hasta mısın? Derken sesinde şefkat, sevgi, ince bir özür. Bilmiyorum, biraz ateşim var ama çok yüksek değil. Hava değişken ya burada, hiç korumadım, üşütmüş olabilirim. Hayır, ateş arzuyu gemlemez, aksine azdırır. Ciddi bir şey olmalı, doktor getirmeliyim. Doktora ne diyeceğiz? Hasta arzu duymuyor, sevişmek istemiyor mu diyeceğiz? Gülmedi, gülümsemedi bile. Ne oldu? Bir şey var, bir şey olmuş, anlat bana. Cevap vermedim. İstemeden o yana bakmış olmalıyım ki yere fırlattığım tanıklıklar dosyasını gördüm. Alıp şöyle bir karıştırdı. Daha önce okumuştu sanırım, en azından içinde ne olduğunu biliyordu. Avukat arkadaşın sözlü tarih çalışmaları dedi. Nereden buldun bunu, neden bana söylemedin? Neyin peşindesin Arya? Bilmemi, öğrenmemi isteyen sendin. Bilmediğim, farkında olmadığım için kızan sendin. İkide bir, sen dersimde hiçbir şey görmedin diyen sendin. O aptal dersimiz dersin tekerlemesini söylediğin andan beri iyi öğrenci oldum ben. Ders kitapları iyi anlatmıyordu. Ev ödevleriyle yetinmeyip ek okumalar yaptığım için kızmamalısın şimdi. Yine sarıldı ama küçük bir çocuğu teselli etmek ister gibi usulca, şefkatle. Ağır geldiğini biliyorum ama bütün bunlarda benim suçum yok. Ben zalimlerin değil mağdurların tarafındayım. Günlerdir sana hissettirmek istediğim buydu. Açık açık anlatmakta zorlanıp da efsanelere, yaşlıların ağıtlarına, unutulmaya yüz tutmuş semahlara, türkülere başvurduğum bundandı. Bilmeni istedim ama bu tanıklıklardaki kadar cesur olamadım. Suçlu ben değilim ki, benden uzaklaşıyorsun. Suçlu benim diye avaz avaz bağırmak istiyordum. Ama ben zalimlerin tarafındaydım diyebildim sadece. Bir keresinde 38'in buralarda nasıl bir milat olduğunu konuşurken Dersimlilerin travmasından söz etmiştin, hatırlıyor musun? Doğrudur. Bu travma dedelerimizin, babalarımızın kuşağında korkularla, acılarla, çaresizliklerle derinleşti. Bizler ise yarayı kanatarak, konuşarak derinleştiriyoruz. Şimdi de sizler, senin gibiler farkında olmama travması yaşayacağa benziyor. Seni de etkisi altına almış gibi görünen farkındalık eksikliği travması. Laf dinleyecek halim yoktu. Masanın üstünde küçük bir fotoğraf var, elimde belgeler, kayıtlar var diyen o adamdan aldım. Bir bakar mısın Cansa, dedim. Üzerinde Hozat Lolan Taner Eylül 1936 yazılı fotoğrafı incelemesini seyrettim. Daha önce görmemiştim bu fotoğrafı. 1935'te 36'da Dersim'in merkezi Hozat'mış. Karargah merkezi de oradaydı haliyle. Subay aileleri atlı kır gezisine çıkmışlar işte. Keşke her şey bu fotoğraftaki gibi masum olsaydı. Fotoğrafı aldığım adam, hani senin sahtekarın tekidir dediğin adam, soldaki köylünün dedesi olduğunu söyledi. Uzun siyah giysiler içindeki iki kadın da kendi ailesindenmiş dediğine göre. Belki de doğru değildir, fotoğrafın gerçekliğinin kanıtı olarak öyle söylemiştir. Olabilir, güvenilmez biridir zaten o. Senin neden bu kadar etkilendiğini anlayamıyorum. Avukat arkadaşla görüştüğüne göre onda çok daha korkunç fotoğraflar var, göstermedi mi sana? Baba tarafının 38'de Lolan Taner'de yok edildiğini söylemiştim. Büyük amcalarımın soyu orada, dedelerimki Halvori'de. Hala fotoğrafta ne olduğunu anlamaya çalışarak yüzüme bakıyordu. Beni oralardan biriyle, yani olanlara tanıklık edebilecek biriyle görüştürür müsün Cansa? Yaşayan biri var mı hala? Tanıdığın, bildiğin biri. Saz, söz, otantik kayıt falan istemiyorum. Tabii ama seni anlamakta güçlük çekiyorum. Neler oluyor bilmiyorum. Fotoğrafın sırrını çözemiyorum. Benim de çözemediğim o kadar çok sır var ki, diye mırıldandım ağzımın içinde. Küçücük bir yerleşme burası. Her köy gibi dağlara, tepelere sığınmış. Önünde tatlı bir meyille kayalık vadiye doğru inen çayır. Yeşil, çiçekli, yağmurdan kalma, ıslak. Burası mı Dolan Taner? Bir zamanlar burasıydı, şimdi çay taşı. Daha büyük bir köy sanıyordum. Eskiden öyleymiş 38'e kadar. Sonra bütünüyle yakılıp yıkılmış, yasak bölge ilan edilmiş, sağ kalan köylüler sürülmüş. 47'den sonra geri dönenler ne evlerini, ne topraklarını, ne sürülerini bulabildiler. Yine de döndüler, değil mi? Nasıl bir duygudur bu insanı toprağına çeken, bunca olaydan, bunca acıdan sonra? Bir halkın kültürünün, inancının, dininin, dilinin yok edilmesine karşı direnmesinin bir biçimi belki de. Burası 1960'larda da boşaltılmış. Sonra geçici olarak 1990'ların başlarında da. 1994'te burada PKK'lilerle, solcu militanlarla, devlet güçleri arasında gerçek çatışmalar oldu. Pek çok genç öldü. Köyler boşaltıldı. Gelenek sürüyor diyeceğim ama diyemiyorum. Çünkü 37'de, 38'de buralarda halk devlete karşı silaha davranmamış başlangıçta. Bunu o adam da söyledi. Fotoğraftaki köylülerin kendi ailesinden olduğunu anlatırken, bizim köy birkaç aile hariç devlete dosttu. Yine de kırdılar, dedi. Küçük isyan bastırmak değildi amaçları. İnancını, dinini, kültürünü hiç anlayamadıkları, yabancı, kötü, ilkel saydıkları, Türkiye coğrafyasına nasılsa monte olmuş şu lanet olasıca dört dağ içindekileri yok etmek için buradaydılar. Köye giden yol oldukça düzgün. Sık sık operasyonlar, askeri harekat, jandarma aramaları yapıldığı için yolu düzelttiler diyor Cansa. Köpeklere, keçilere, arabanın önünden havalanarak kaçan tavuklara çarpmamak için dikkatle ilerliyoruz. İlk evleri geçip kuytuda kalan yoksul bir kulübenin önünde duruyoruz. Cansa'nın elinde içi erzak, tatlı, meyve suyu, çay dolu iki poşet. Çok yaşlılar, çok da yoksullar makbule geçer, diyor. Son tanıklardandır. Ahalinin evlere, konaklara kapatılıp evle birlikte ateşe verildiğini görenlerden. Müzik kaydı yapmayı unut çünkü yaşlı karı koca kendi bağırlarından, yüreklerinden doğanı söylerler. Bir çeşit doğaçlama yani. İnsanın acısını anlamak için önemi var söylediklerinin ama otantik dersin musikisi dersek yanıltıcı olur. Kayıtla, musikiyle ilgilenmediğimi, Lolan Taner'de ne aradığımı söylememiş miydim ona? İçi dışından yoksul kulübedeyiz. Herkese kapalı, kapılar Cansa'ya açılıyor. Bir tiyatro sahnesinde gibiyiz. Oyuncu muyum, seyirci miyim bilmiyorum. Uzun sakalının bir yanını örmüş yaşlı, çok yaşlı adam, titrek, biteviye bir sesle zaman zaman duraksayarak söylüyor. Elinde saz yok, müzik de yok zaten. Halini anlatıyor. Halla halla hal. Zikr-u duazema, sevda-u avazema. Köşede oturan bin yaşında ama kadın gözlerini boşluğa dikmiş sırasını bekliyor. Adam susuyor, kadının sesi yükseliyor. Ağıt ya da yakarış tonunda uzayıp gidiyor kadının deyişi. Sonra o da susuyor. Görmeyen gözlerini bizden yana döndürüyor, bir şeyler söylüyor. Cansa'ya soruyorum. Anlayabiliyor musun? Ondan bir şey almamızı istiyor, yoksa susacağını, anlatmayacağını söylüyor. Nasıl bir şey alabiliriz ki, anlattıklarına para mı ödemeliyiz? Hayır, parayla söylemezler, hakaret sayarlar. O durumunu incelikle anlatıyor. Çok yoksul olduğunu, bu dağ başlarında yapayalnız kaldığını, ziyaretlere sunacak bir şey olmadığını söylüyor. Sana bir şey vermek istiyor. Ne satmak? Yani ne vermek istiyorsa alalım. Cansa sözlerimi yaşlı kadına aktarıyor. Kadın bol eteğinin arasından çıkardığı çevresi oyalı kirli bir mendile sarılı çıkını açıyor. İnsanın içini burkan, yoksul, zavallı hazinesini sergiliyor. Teneke ya da gümüş bir yüzük, iri beyaz boncuklu bir başka yüzük, yeni olduğu besbelli sedef kakmalı küçük kutular, mineli bir ağızlık. İçeride kilim de varmış, eski bir saat de varmış, kemençe de varmış ama onu daha önce gelen bir meraklı almış. Satılığa çıkarılmış eski eşya oldum olası içimi burkar. İnsanın eskiyen bir uzvunu koparıp satması gibi. Cansa parayı hakaret sayarlar dese de kadının paraya ihtiyacı olduğu, küçük hazinesini satmaya çalıştığı besbelli. Beyaz taşlı tuhaf biçimli yüzüğü alıp parmağıma takıyorum. Yumurta biçimi irice beyaz taşa telkari bir yılan sarılmış. O yüzük yaratılışı anlatır diyor yaşlı adam. Beyaz inci hakkın yarattığı varlıktır. Yılan da zaman. Eskiden kalmadır o. Bunun bütün kardeşleri öldürülürken buncağızın eteğinin düğümünde kalmış nasılsa. Anası belki çocuk kurtulur diye küçük kızın entaresinin eteğine saklamış. O satılık değildir. Ninecik vermek istediğini söylemişti ya demin. Görmüyor da ondan. Cansa yüzükle gerçekten ilgilendiğimi anlayıp, hele bir soralım nineye bakalım diyor. Yaşlı kadına kendi dilinden bir şeyler söylüyor. Eliyle sinek kovar gibi bir işaret yapıyor kadın. Alsın gitsin, alsın gitsin, ben artık yaşlıyım, yalnızım. Bana yüzük ne gerek? Kadının buruşuk, nasırlı avucuna kimselere göstermemeye çalışarak büyük bir kağıt para yerleştiriyorum. Yaptığımdan utanıyorum, paradan utanıyorum, yüzüğü aldığıma utanıyorum. Yaşlı adam göz ucuyla paraya bakıyor. Kadına kaç para olduğunu söylüyor. Nine sağ elini göğsüne koyup başını eğerek teşekkür ediyor. Beklediğinin çok üstünde olmalı. Şimdi de onun adına utanıyorum. Satmamalıydı diyor adam inatçı bir sesle. Anasının hatırasıdır. Uğursuzluk gelir Sultan Baba'ya, Munzur Baba'ya, pirimiz, şeyhimiz, Düzgün Baba'ya adak sunmalıydı takmayacaksa. Kararsızım. Yüzüğü parmağımdan çıkarıyorum. Cansa elimi tutuyor. Kalsın diyor. Anlamadığım bir şeyler söylüyor yaşlılara. Adam durup düşünüyor. Peki diyor sonra. Bu hanım kızı torununuz sayın dedim. Ona vermezseniz kadir kıymet bilmeyecek birinin eline geçer. Bu hanım onu saklar, manasını anlar dedim diye açıklıyor bana. Çantamdan fotoğrafı çıkarıyorum. Buralara kadar yüzük almaya gelmedim ya. Resmi uzatıp buradakileri tanıyor musunuz diye soruyorum adama. Gözlerim görmez bunları diyor. Her şeye hazırlıklıyım. Yanımda getirdiğim büyüteci uzatıyorum. Bununla bakın. Cansa şaşırmış olup bitenleri izliyor. Yaşlı adam sakalının örgüsünü burarak fotoğrafı inceliyor. Nefesimi tutuyorum. Parmağıma geçirdiğim varlık ve zaman yüzüğünü çevirip duruyorum. Uzuyor, uzuyor saniyeler. Adam resmi de büyüteci de kucağına koyuyor. Tanıdık var diyor. Baştaki bu köydendi lanet olası. Bizi satan odur. Askere köpeklik etmiştir. Başka? Başka tanıdığı yok mu? Cansa lütfen anlayacağı gibi sorar mısın? Fotoğraftaki askerlerden, subaylardan tanıdığı var mı? Yaşlı adam elinde büyüteçle fotoğrafı inceliyor yeniden. Gözlerinin feri öyle sönük ki, yüzü öyle ifadesiz ki hiçbir ipucu vermiyor. Ortadaki komutan diyor neden sonra. Eğer oysa 36'da 37'de buralardaydı. Köye gelip gitmiştir. İyi adamdı. Cansa sor. Bir daha sor. Belki benim söylediklerimi tam anlamıyordur. 38'de buralarda mıydı? Köylüyü tarama emri veren komutanlar var mı fotoğrafta? Bağırıyorum. Ağır makineliler dede. Ağır makineleri emri veren var mı bunların arasında? Sesim yükselmiş, adam şaşkın, cansa şaşkın. Yaşlı kadın ağır aksak yerinden kalkıp sopasına dayanarak odadan çıkıyor. Ağır makineli sözü Türkçe ama o kuşak bu sözü Türkçe biliyor zaten, Türkçe söylüyor. Buralarda komutan da ama o gün canları tarlaya topladıklarında yoktu, görmedim, başkaları vardı. Çocuktum zaten, neden bileyim? Bizim burada değil de başka bir yerdeydi belki. Düzgün baba affetsin, günahını alamam kimsenin. Bir an, sadece birkaç saniye içimde müthiş bir ferahlama duyuyorum. Komutan dede burada değildi. Belki dersimde bile değildi o sırada. Madalya bir arkadaşına aitti belki ya da o yıllarda buralarda görev yapan herkese, 3. Ordu'nun bütün subaylarına vermişlerdi bu madalyalardan. Yaşlı kadın yine zahmetle duvarlara, kerevetlere çarpmamak için sopasını dikkatlice kullanarak odaya dönüyor. Elinde sararmış defter kağıdına sarılmış, kırmızı kurdeleyle bağlanmış küçük bir şey var. Kağıdı kocasına veriyor. Bu olmaz, bu verilmez diye bağırıyor adam. Bu kadarını ben bile anlıyorum. Ma, masa, kerdo, ke. Biz ne yaptık ki diyor kadın şaşkın. Sonra kavga eder gibi konuşuyorlar. Ne oluyor Cansa, benim yüzümden mi? Yanlış bir şey mi yaptım? Hayır, dede yanlış anladı. Elindekini sana vereceğini sandı. Ninecik de ben deli miyim, sen beni ne sandın diye bağırıyor ona. Anlaşıyorlar. Adam kurdeleyi açıp kağıdın içinden çıkan küçük fotoğrafı bana uzatıyor. Buna bak, sadece bakmak için ama. Amcasının geliniydi, yanan evden kaçıp tarlada vurulanlardan. Eri yoktu o gün. Onun cesedini sonraki günlerde derede buldular. Saz çalardı, keman da çalardı. Tarlada toplayıp herkese ağır makineliyle öldürdüler. Simeydi adı gelin kızın. Oğlu da, bebesi de gitti. 20'sinde var yoktu daha. Cesetleri bile bulunamamış, cesetleri de yaktılar zaten. Dumanlar tüttü tarlalardan. Kız güzeldi. Subayların gözü kalırdı ama cesaret edemezlerdi. Biri çekmiş bu fotoğrafı. O zamanlar Kırım'dan önce köydekilerle askerin arası iyi ya, babasına vermişler. Nasılsa kalmış fotoğraf. Kim bulmuş etmişse? Ürkek bakan gencecik bir kadın. Uzun saçlarını yemenisiyle eğreti bağlamış. Koyu renk asi bukleler yemeniden kaçıp omuzlarına yayılmış. Ürkek ama fettan, belli belirsiz gülümsüyor. Dağlara yönelmiş, kaçtı kaçacak. Gözleri yabancı değil, bakışları, duruşu. Kulaklarında küçük küpeler var, entaresi üç etek, yenleri uçuşuyor. Bu yörede insanlar birbirine ne çok benziyor, hele de şehirde dolaşırken rastladığım şu ince bedenli, kara gözlü, uzun yüzlü genç kızlar. Binlerce yıldır Arabı, Farsı, Ermenisi, Kurdu, Türkmeni karışmış işe. Cansa da bakıyor sararmış, köşesi yenmiş eski fotoğrafa. Dikkatle, uzun uzun bakıyor. O ne gördü fotoğrafta? Ona da tanıdık gelmiştir belki. Anasına, ablasına benziyordur ola ki. Fotoğrafı yaşlı adama uzatırken beni süzüyor. Onlara fark ettirmeden bana işaretle bir şeyler anlatmak istiyor sanıyorum önce. Ama hayır, susuyor. Fotoğrafı bana verip gözlerini öte yana çeviriyor. Subay ailelerinin atlı gezinti fotoğrafını satan adam 38'de köy yakınında öldürülmüş kemancıdan söz etmişti, hatırlıyorum. Gelin kızın kocasıydı belki. Köyde 10 tane kemancı yoktu ya o zamanlar. Mendelssohn'un keman konçertosunu mırıldanmıştı annem toplayıcının gönderdiği Dersimli çalgıcılar fotoğrafına bakarken. Evinde ziyaret ettiğimiz yaşlı saz şairi Hozat'ta Lolan Taner'de keman çalmış biri varmış. Belki de efsanedir demişti. Kara gözler hep birbirine mi benzer? Gelin kızın ürkek, derin bakışlarını yüzümde hissediyorum. Gözlerimin içine bakıyor, bakışları gözlerime yansıyor. Onun gözleriyle bakmaya başlıyorum. Başım dönüyor, içim çekiliyor. Yüksek ateşle çıkmamalıyım bu yollara. Cansa ateşim düşüp biraz iyileştikten sonra gelmeyi önermişti. Acelem vardı, dinlemedim. Tam iyileşmeden kalktım. Başım dönüyor, boşluğa düşüyorum. Sadece birkaç saniye sürmüş olmalı kendime geldiğimde Cansa başımı koluyla yükseltmiş su içirmeye çalışıyordu. Uzun sürmüş bir uykudan uyanmış gibiyim, yorgun, mahmur, buğulu. Geçti, iyiyim dedim. Gücümü toplayıp gülümsemeye çalıştım. Fotoğraf elimden kaymış yere düşmüştü. Yaşlı adam eğilip aldı. Cansa önemi olmadığını, hasta hasta yola çıktığım için kötüleştiğimi söyledi. Yaşlı kadın kendi dilinden dua okuyordu. Kötü ruhların saldırısından korunmam için herhalde. Ateşim baygınlık verecek kadar yüksek değildi. Cansa da biliyordu bunu. Biraz dinlendikten sonra oyalanmadan kalktık. Dönüş yolunda fazla konuşmadık. Gözlerimi kapadım, uyur gibi yaptım ya da gerçekten uyudum. Cansa'dan çok kendimden kaçıyordum. Otele döndüğümüzde cipten inmeden önce elimi tuttu, hafifçe sıktı avcunun içinde. İçim ısındı, iyi geldi. Seni bu halde bırakamam dedi, merak ederim. Tek başına bir otel odasında kalamazsın, hayır. İstersen bana gidelim, istersen Nazmiye'ye, anneme. Hem onunla da tanışmış olursun, konuşuruz. En son istediğim annesiyle tanışıp konuşmaktı. Konuştuklarım, duyduğum, dinlediklerim yetmişti artmıştı. Yapma dedim, lütfen anla. Kendi kendime kalıp yaralarımı yalamak istiyorum. Gülümsedi. Bir kedi gibi yaralarını yalamak ha. Ama unutma ki kedilerin tükürükleri sağaltıcıdır. Benimki de öyledir Cansa. Çocukluğumdan beri bir köşede yaralarımı yalayıp iyileştirmeyi bilirim. Yüzümü iki avcunun arasına aldı. Yaralar ağırsa kedi çaresiz kalabilir, ilaç gerekir, dedi. İhtiyacım olursa yardım isterim. Senden başka kime başvurabilirim ki? İki kişi arasında bir an olur bazen. Karşı be karşı durursunuz, birbirinize ulaşmak için çırpınırsınız. Kurtuluşunuzun, mutluluğunuzun birbirinize ulaşmakta olduğunu bilirsiniz ama başaramazsınız. Daha 2 gün öncesine kadar zevkte hazda tek olan, en yoğun duyguları birlikte yaşayan iki beden, iki insan yine yan yanaydık. Birbirimize değiyorduk ama aradaki manyetik alanı aşamıyorduk. Söylenmemiş sözlerin, fahş edilmemiş sırların, darların doruklarında, ırmakların derinliklerinde saklanan acıların, kas katı gerçeklerin engeli vardı aramızda. Henüz dile getirmemiş olsak da Pandora'nın kutusunun içinde neler olduğunu ikimiz de seziyorduk. Kutu açıldığında etrafa dağılacak canavarlarla baş edemeyeceğimizi de. Üstelemedi. Biraz dinlen. Birkaç saat sonra arayacağım dedi. Jipten inmeye yardım ederken. Bu yardıma gerçekten ihtiyacım vardı. Bacaklarım beni çekmiyordu. 27. ayrımın sonu, sayfa 420.